icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla her perşembe saat 16'da birlikte olacağız. Programımızda savunma sanayisini ve gelişen teknolojileri konu alıp uzman konuklarımızla bunları sohbet havasında dinleyeceğiz. İlk konuğumuz TR Eğitim ve Teknoloji Anonim Şirketi Genel Müdürü Çağlar Demirkan. Hoş geldiniz Çağlar Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bu ilk yayınımızda bizleri kırmadığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Hem TRT adına hem kendimiz adına. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Öncelikle kendinizi kendinizden dinleyelim. Nasip olursa Çağlar Demirkan kimdir? Dinleyicilerimize ve bize bunu anlatırsanız seviniriz.
Peki tabii. İlk öncelikle ilk yayını benimle yapma nezaketini gösterdiğiniz için hem TRT ailesine hem de sizlere hem kurumum hem de şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ben Çağlar Demirkan. 1985 yılında Fransa'da doğdum. Annem babam öğretmen oldukları için Fransa'da din kültürü ve Türkçe öğretmeni olarak atanıyor babam. Türk öğrencilere orada Türkçe ve din kültürü eğitimi verebilmek için konsolosluk hocası olarak. Orada da tabii ben dünyaya geliyorum. Ardından 4 yaşındayken İstanbul'a dönüyoruz. İlk öğretim İstanbul'da, ondan sonra da Ankara'da ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimlerinin tamamını hala da Ankara'mızda yaşıyoruz. Artık neredeyse Ankara'da olduk diyebiliriz. Hacettepe'de Bilişim Enstitüsü'nde yüksek lisansımı yaptım. Yaklaşık 15 yıldır da bilgisayar mühendisiyim. 15 yıldır da çalışmaktayım.
Tabii konu hassas bir konuda oluştu. İşte biri Fransa'da bir ateşi olarak, bir görevlendirme olarak orada bulunmak ve güzel bir imkan, güzel bir değer oluşturmuş. Yani aklımıza şey geldi. Orada tabii ki birçok sıkıntılar olmuştur ama yani size o konuda orada olmakta, orada büyümekle, orada size katan bir anı varsa bununla bizi paylaşır mısınız?
Tabii benim büyük ablam var, Deniz Hoca. O da akademisyen şimdi. İlkokulu orada kendileri okudular. Ben de ana sınıf eğitimine Fransa'da başlamıştım. Aslında ilk dilim Fransızcaydı. Fransa vatandaşı olabilirdim. Tabii babam kabul ediyor olsaydı. Kabul etmemiş kendileri. Hatta gelirken hocam kalın, Fransa vatandaşı olsun, evet, siz de onunla beraber kalabilirsiniz demişti. Hemen Türkiye Cumhuriyeti Devleti beni bu yüzden göndermedi. Ben burada kalırsam 6 yıl boyunca eğitmiş olduğum Türk öğrencileri yanlış bir şey göstermiş olurum. Bizim orada beni en çok etkileyen o yaşımda ve ablamın anılarıyla tabii daha çok büyüdüm. Ablam da anne gibiydi, birazcık daha yakındı. İlkokul eğitimini orada yaparken ablam okul birincisi oluyor. Okul müdürü, evet, Fransa'da 1989 yılında çıkıp bir Türk öğrencinin burada birinci olmasını utanmıyor musunuz diye bir geri bildirimde bulunmuş. Onu hep her zaman söylerdi babam yani. Evet, burada çok başarılı olabilirsiniz ama her zaman siz Fransız olmadığınız için ikinci sınıf muamelesi göreceksiniz diye. Çünkü onlar çok yakından yaşadılar. O yüzden Fransa'ya geri dönmeyi ya da Fransa'da yaşamayı hiç düşünmedim.
Evet, şimdi buradasınız. Bu bilgi birikiminizi burada kullanıyorsunuz. Tabii programımızın konsepti gereği biraz soru cevap üzerine gitmeyi uygun görüyoruz. Özellikle bu alanda ilgili olan genç arkadaşlarımız ya da ilgili olan hocalarımız veya vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz bu konuda bir kılavuzluk olması adına, girişimcilik hevesini arttırma adına burada böyle soru cevapla biraz ilerlemeyi düşünüyoruz. Tabii bunlardan birisi olmazsa olmaz sorularımızdan, başarı nedir? Bir Çağlar Bey adına başarı onda nasıl bir şey canlandırıyor? Bunu bize anlatır mısınız?
Aslında başarıyı tanımlamayan kelime olarak baktığınızda çok böyle rakamsal. Bizim mühendislikte şöyle bir kavram vardır. Eğer bir şey ölçülemiyor ise, hesaplanamıyor ise ölçülemez. Yani muhakkak, evet, rakamlara dayanmak zorunda. Dolayısıyla başarı da bizde birazcık daha rakamlara, yani somut verilere dayanıyor olmak zorunda. Bugün savunma sanayinde yaptığımız kritik teknolojilerde, nitekim bütün testler, ölçümler de bu şekilde. Fakat başarı dediğiniz kavram böyle herkesin kendi iç bir felsefesi var. Daha doğrusu her toplumun, her sosyolojinin olduğu gibi kelimelerin enerjileri olduğuna çok inanırım ben. Büyü gibidir. O kelimeleri dillendirdiğiniz zaman karşıdakine o frekansta dillendirirseniz muhakkak bir etkisi olacağını düşünürüm. Nasıl bir doktora gittiğinizde ondan büyülenmek için gidersiniz. Onun size her söylediği aslında ilk tedavi orada başlar. Size hasta olduğunu söylediğinde direkt motivasyonunuz düşer. İyi olduğunuzu söylediğinizde bir öksürüğünüz birden bakarsınız geçiverir. O yüzden kelimeler çok önemli. Başarı benim için lügatımda yani. Benim naşin şey sözlük gibi benim lügatımda hiç bitmeyen bir şey. Ben devamlı kendini güncellemeyi, özler serisi dediğimiz öz farkındalık, öz yetenek, öz disiplin, bunları sürekli kontrol ederek, sürekli gelişime açık olarak, şeffaf bir şekilde sürekli kendini güncelleyip motivasyonunu, hedefini doğru belli edip orada hiç yılmadan bütün olasılıksızlıklara rağmen devam edebilmek.
Evet.
Benim için en büyük başarı. Tabii bu şahsımı ilgilendiren bir şey ise bu sadece çok beni çok üzüyor. En büyük benim için en etkili başarı bütün toplumu. Önce ailemi sonra da bütün toplumu etkileyebildiği zaman işte benim için harika bir şey oluyor.
Başarı dediğimiz zaten bir faydaya dönüşebiliyorsa kesinlikle niyetinde düşünebiliriz. Tabii motivasyon dedi. Sorularımız içerisinde de motivasyon kaynağımız vardı, sorumuz vardı. Motivasyon nedir?
Motivasyon. Bunu ben Harvard Business Review'un bayağı şeylerini okuyorum, makalelerini okuyorum. Yönetici olduğundan ötürü kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Hem bir önceki kuşakla muhatapsınız, hem kendi kuşağınız, hem de bir sonraki kuşaklar ve kuşak farklılıklarından bahsediliyor. Tabii bunların kuşak farklılığından daha çok yaşam parametrelerinin arasında farklılıklar var. Aslında gördükleri yani aldıkları inputlar bir bilgisayar mühendisi gibi anlatmak gerekirse verdikleri outputlar farklı, çıktılar farklı olabiliyor. Bu da gayet normal. Sosyoloji farklılaştı, sosyal medya diye bir kavram var. Birçok etken var bunların arasında. Motivasyonu buraya baktığınızda iç motivasyon ve dış motivasyon kaynağı olarak genelde ikiye ayırıyorlar. Ben iç motivasyonu çok güçlü bir adam oldum. Kendimi tanımlarken dediniz ya kendinizi nasıl tanımlarsınız diye ben ne olursa olsun iyilik, iç motivasyonum en önemlisi iyilik. Bir şeyi düşündüğün zaman iyiliğin yani düşünceniz ilk refleksi iyilik olmalı. Birçok şey anlatıla gelir size bir şey söylendiğinde muhakkak iyilikle karşılamaya çalışıyorum. Ve herkesin ilk aklına değil de aklına gelmeyeni düşünmeye çalışıyorum. Refleksim bu olmasını istiyorum. Bu benim ilk iç motivasyonum. Burada sadece tek etkileyen etken benim. O yüzden çok sağlam adımlarla gidebiliyorum. Dışarının pek etkilemesine de izin vermiyorum. Tabii bir de dış motivasyon kavramı var. Dış motivasyon da sizin içinizden aldığınız o duygularla beraber yapa geldiğiniz, hep beraber evet, yapa geldiğiniz şeyler. Orada tabii ki etkilenmeler oluyor. Engeller olabiliyor, istediğiniz gibi gitmeyebiliyor, takım çalışmasında farklılıklar olabiliyor. Ama eğer iç motivasyonunuzu güçlü tutarsanız ve sürekli iyiliği düşünürseniz kesinlikle başarabilirsiniz. Savunma sanayimizden bahsettiniz daha demin. Şayet bizim iç motivasyonumuz burada çok kuvvetli, sonuç odaklı, çevik, takım çalışmasına düşkün bir ekip olmasaydık, başta İsmail Bey, Profesör Doktor İsmail Demir Bey ve biz bugün gelindiğinde %70'i aşkın oranda millilik ve yerliliği, bugün 8 yıl öncesine varana kadar milli tüfeğimiz bile yokken şu an milli piyade tüfeğiyle kendi tüfeğimizi, kendi silahlarımızı, kendi teknolojilerimizi hem deniz altında hem deniz üstünde hem havada hem uzayda hem karada yapamıyor olurduk. O yüzden en büyük motivasyonumuz savunma sanayi deyince bizim için bir teknoloji bağımlısıyız. Biz teknolojiye bağımlıyız hocam. Evet. Teknolojiyi çok seviyoruz, sürekli geliştiriyoruz, araştırıyoruz. Tabii hepsinden önemli devlete ve millete çok bağımlıyız. Evet. En büyük motivasyonumuz onlar.
Evet.
O başarıları görüyor olabilmek.
Peki savunma sanayisi nedir? Konuşuluyor devamlı işte bir savunma sanayisi işte medyadan, diğer kanallardan, mecralardan bir savunma sanayisini duyuyoruz. Ama savunma sanayisi nedir? Bunu biraz açabilir misiniz?
Tabii. Savunma Sanayi Başkanlığı biliyorsunuz 2018'den sonra başkanlığa dönüşülüyor. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı içerisinde bir daire başkanlığı olarak kuruluyor. Ardından müsteşarlık, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müsteşarlık. Daha sonra da direkt Cumhurbaşkanımızla, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber tıpkı Milli İstihbarat Başkanlığı gibi kendine özgü başkanlığı, kendi özgü kanunları olan başkanlık haline dönüşüyor. Savunma sanayini hep ben kendi arkadaşlarımla da iş yerinde de konuşurken bu sorduğunuz soruyu çok sorarım. Yani neden adı savunma sanayi? Neden saldırı sanayi değil mesela? Değil mi?
Evet.
Savunmayla başlıyor. Bu birazcık da bizim kendi sosyolojimiz için de çok önemli. Biz çünkü daha çok savunmayı, saldırıyı değil de savunmayı önemseyen bir toplumuz. Ama dünyada da defense endüstri diye geçiyor. Evet. Dünyanın tamamı da bu literatürel kavram geçmiş durumda. Savunma sanayi dediğiniz zaman aslında ülkelerin kendi silahlı hem platformlar, silahlı araçlar, bu deniz altında olabilir, deniz üstünde olabilir, havada olabilir, uzayda olabilir. Yüksek teknolojinin gerektirdiği gelişimleri geliştiren ve bunları idame ettirebilen, burada bu ihaleleri açabilen, kurumları belirleyen, hangi kurumların bu işi yapabileceklerini, hangi eğitime varana kadar, bakın TR Eğitim biliyorsunuz, TR Eğitim ve Teknoloji Anonim şirketinden bahsettik. Orada eğitime varana kadar uçtan uca bütün süreçlerini, sözleşmeler dahil yöneten kurum biz savunma sanayi diyoruz.
Bir de kavramsal bir boyutu var. Şimdi savunma sanayisi deyince millileşmedikçe bu savunmayı da çok yerine getiremiyorsunuz. Yani savunma sanayisinde bir savunma gerçekleştirebiliyorsak kendi teknolojiniz ve kendi altyapınızla bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Yoksa devamlı bir bağımlılık hali oluşuyor. Bu da zaman zaman işte gerek politik kavramlardan gerek bürokratik kavramlardan ambargolara sebep olabiliyor. Yani bir savunma diyebiliyorsak burada millileşmenin önemi daha çok oturuyor diye hep böyle algılamışımdır böyle kafamda.
Kesinlikle.
Tabii ki yapılan bu işlerin de bütün odağında millileşmek haliyle devamlı görüyoruz. Tabii bunları konuşuyoruz da bunların içerisinde bir de tecrübe kavramı var aslında diye düşünürüz. Tecrübe nedir? Yani bu savunma sanayisinde tecrübenin yeri nedir? Ya da Çağlar Bey'in nezdinde tecrübe nedir?
Estağfurullah. Şimdi tecrübe aktarımı özellikle bizim için savunma sanayi çalışanları için düşündüğümüzde eğer bir teknoloji son kullanıcıya geldiyse yani halkta kullanılıyor ise bizim için eskimiş bir teknolojidir o. Çünkü kritik teknoloji kazandırıyoruz savunma sanayi anlamında. Dünyada da ilk teknoloji, kritik teknoloji savunma sanayilerinde ve istihbarat teşkilatlarında kullanılmaya başlanır. Hatta film endüstrilerinde de bunu sizler de yayınlarınızda gösteriyorsunuz. Teşkilat dizisinde değil mi?
Evet, evet.
Orada kullanılan teknolojileri dizilerde de göstermeye çalışıyorlar. Bir savunma sanayimizin de bir bakıma reklamı oluyor. Burada çok büyük tecrübeler ediniliyor. Bu edinilen tecrübeler sayesinde sonra son kullanıcıya aktarım yapılarak bu daha fazla yaygınlaştırılabiliyor. İşte bugün telefonların çıkıyor olması, o kara araçlarının, işte o uzay araçlarının, uçakların çıkıyor olması gibi uçak araçlarının çıkıyor olabilmesi bunlardan biri. Bizde tecrübe aktarımı sadece teknolojik anlamda değil. Savunma sanayi bizim için bir ekoldür. Evet, Türkiye'de çok güçlü bir sanayi var. Her bölgesinde yapılan işte giyim sanayini sayabilirsiniz değil mi? Beyaz eşya sanayini, televizyonda çok büyük firmalarımız var. Gemi sanayini sayabilirsiniz ama savunma sanayi ayrı bir ekol gibi bizim için. Biz özellikle burada İsmail Başkan'ın gençlere yönelik tecrübe aktarımızı yapabilmesi için vizyonergenç.com diye bir platform hayata geçirdi. Onu da biz yürütüyoruz. Nitelikli insan kaynağı temini ve bu teminin sürdürülebilir kılınması için.
En önemlisi de tecrübeyi birbirine bağlayan da sürdürülebilirlik. Yani
kesinlikle.
Tecrübeyi aktaramazsak sürdürülebilirliği bir yerde tıkanmış oluyor.
Kesinlikle. Biz burada işte bu platformlar sayesinde vizyonergenç.com burada iş ve staj ilanlarına bütün savunma sanayine özel gençlerimiz kendi yapmış olduğu bütün takımların ürünleri tanıtabiliyorlar. Sponsor arayışlarında bulunabiliyorlar. İşte haber girip blog girebiliyorlar. O sırada tabii ustaları dediğimiz kişiler de orada tecrübe aktarımında bulunabiliyor. En önemlisi o ruhun aktarılması. O ülke bilincinin, o savunma sanayi bilincinin, öz farkındalığını hayata geçirilerek, yani kişiye kendini tanıtma fırsatı vererek, kendi iç motivasyonunu sağladığımızda işte biz diyoruz tamam o zaman tecrübe aktarımız olmuş oldu. Çünkü bakın bugün birçok başkanlık var ama İsmail Bey sadece ambargo yedi. Değil mi katsa yaptırımları? Profesör Doktor Faruk Yiğit Bey başkan yardımcımız katsa yaptırımlarına maruz kaldılar. Neden bunu yapıyor bu insanlar? Çünkü işte o içindeki o iç motivasyondan, o başarı tutkusundan ve o tecrübe aktarımından. İşte onlar yaptılar, Ede geldiler. Şimdi de bize gösteriyorlar, bizlere eğitiyorlar. Bu sadece o metanın oluşmasına değil. Evet, uçağı yapıyoruz. Değil mi? Özdemir Bayraktar Bey'i rahmetle analım onu da. Selçuk Bey ve Haluk Bey'in babaları. İlk o başladı bu işe. Kato'da binbaşı ile beraber bize görüntüleri vermezken Heronlar. Kato'da şehit binbaşımızın ismini unuttum. O zaman binbaşı sanırım kendisi. Aylarca Kato'dan inmediler. Ve bu teknolojiyi geliştire geliştire o başarma azmiyle, o aşkıyla bugün çok güzel evlatlar yetiştirdiler değil mi? İşte tecrübe aktarım oldu. Haluk Bey ve Selçuk Bey çıktı. Onlar ne yaptılar? TB2'yi başarabildiler. Ne yaptılar? Akıncı'yı yapabildiler. Şimdi ne yapıyorlar? Kızıl Elma'yı yapıyorlar. İnsansız hava aracını. İşte bu o aşkın da aktarımı aslında tecrübede. O hiç durmamanın aktarımı, çalışmanın aktarımı. Devletimiz ne yapıyor? TUSAŞ'la beraber değil mi? Aksungur'umuz var, Anka'mız var. Birinci, üçüncü ve beşinci nesil uçaklardan bahsediyoruz. Bakın teknolojik anlamda gelişmemizde. Aselsan'ımız bugün 522 adet ürünü yerleştirmiş durumda.
Evet, yani i̇şte, envanterde ciddi bir ürün skalı.
Bunların hepsi tecrübe aktarımıyla oluyor. 1974 yılında uygulanan ambargo sayesinde kuruldu biliyorsunuz. Aslında bir telsizimizi vermedikleri için ama bugün dünyanın birçok ülkesinde işleri olan, iş ortaklığı olan, ihraç edebilen ürünleri milyarlarca dolar seviyesine gelmiş firmalarımız. Gene roket sanımız. Sadece Stinger füzelerinin entegrasyonu ve onların çok basit birleştirilmesiyle başlayan roket sanımızın bugün deniz altından, havadan araya, havadan, karadan, havaya birçok roketimiz bulunuyor. 250 kilo düşünebiliyor musunuz? Bir roketimiz var mesela son TÜBİTAK'sa yine beraber geliştirilen 250 kilo bu mühimmatın ağırlığı ve yaklaşık yanılmıyorsam 150 kilometre mesafeyi vurabiliyor. Yani sınırı geçmeden hedefi vurabiliyorsunuz. İşte tabii bunların hepsi dediğiniz o motivasyon, başarma aşkı, o başarıya olan aşıklık ve en önemlisi tecrübe aktarımıyla oluyor yani. Bayrak değişimi, tecrübe aktarımı.
Tecrübe aktarımı. Tabii bu konu böyle tarihsel bir sürece girmiş gibi olsa da tabii bunu biraz daha da geçmişe götürmekte fayda var diye. Tabii aslında Cumhuriyet'in ilk zamanları işte malumunuz o dönemlerde de çok ciddi girişimler yapılıyor ki o dönemde işte bu topraklardaki sanayinin belirli seviyede olmasına rağmen hani Vecihi Hürkuşların olsun, Nuri Killigillerin olsun hani belirli bir sanayi, savunma sanayisi sürecini de oluşturması bu tecrübenin de bugüne işte Özdemir Beylerin rahmetli odunlara aktarılması en azından onları tekrardan bir misyonun haline getirilmesi ve onun akabinde işte Selçuk Bayraktarların ve diğer kurumlarımızla birlikte savunma sanayisinin millileşmesinde çok ciddi gayretleri görüyoruz. Tabii burada bir girişimcilik de var. Yani boş kalmamak. Bir girişim ruhu var. Yani bir şeyler yapmanın, bir şeyleri devam ettirebilmenin şeyi var. Tabii bu konuda da girişimcilik nedir sorusunu soralım.
Girişimcilik nedir? Onu açıklamadan önce müsaadeniz olursa Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Nuri Demirağ'da değinmiş olalım. Oradan geldiniz. Çok doğru söylediniz. Bir önceki sorunuzla bağlamam gerekirse işte oradaki en büyük aktarım, tecrübe aktarımı neydi biliyor musunuz? Bu insanların işlerine olan aşkını aktardılar. Teknolojik olarak maalesef arada çok büyük bir boşluk var. Teknolojik olarak bir şey aktaramadılar. Ama onlar yaptıysa yani Vecihi Hürkuş uçağını uçurabildi biliyorsunuz parçaları Türkiye'de izin verilmiyor. İlk defa uçağını uçurduğu için maaş cezası alıyor rahmetli Vecihi Hürkuş. Nuri Demirağ biliyorsunuz soyadı kanunu çıktıktan sonra Demirağlarla ördüğü için Nuri Demirağ ve uçaklar üretiyor. Şakir Zümremiz var. Onların hepsini Allah'tan rahmet dileyelim. Çok büyük bombalar yapıyor. Çok etkili.
Nuri Killigil. Sonradan sobaya dönüştüğü bir süreç
maalesef.
Yani
maalesef. Nuri Killigil fabrikası Allah inşallah şehitliğini kabul etmiştir. Fabrikası yanıyor. Enver Paşa'nın kardeşi. Yanarak ölüyor. Tabanca üretebiliyor. O zamanki bugün neden böyle oldu? Neden böyle gelişebiliyor? Neden büyük girişimcilik var? En büyük girişimci kim biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız. Evet. Yani bunu bütün siyasetten ayrı söylüyorum. Lütfen bu söylemim yanlış anlaşılmasın. Yani irade, evet. Cumhurbaşkanının şahsında devlet iradesi, Sahit Savunma Sanayi Başkanlığı'na bu kadar ürünü yapabilme fırsatı, bütçeden, ödenekten bu kadar vermeseler ve her türlü ambargoya ve engellemene rağmen o kaşlarında böyle dimdik durmasalar, İnanın olmaz. En büyük girişimciliği devlet yapıyor aslında, sağlıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ne yapıyor girişimcilik noktasında? Büyük firmalarımıza ihaleyi ya da bu işi verdikleri zaman işte şu kadar milyon TL'yi siz kendiniz evet verdi. En büyük yüklenici Aselsan diyelim, üst yüklenici. Ama bunu alt yüklenicilere bölmek zorunda bırakıyor Savunma Sanayi Başkanlığımız. İşte bu yeni gelen girişimcileri koruyabilmek için, onların da daha fazla kendini geliştirebilmesini sağlamak için. Yanılmıyorsam direkt 1500 firmamız. Dolaylı sadece Aselsan'a fatura kesen ne kadar firma var biliyor musunuz? 3600 firma var Türkiye'de. Bugün Sincan Organize Sanayi'den Sikorsky'ye, Bombardier'e parça gönderebiliyoruz. Bakın önceden minicik bir parçayı alabilmek için ne kadar ödemeler yapıyorduk ve nelerle karşılaşıyorduk. Bugün Sincan Organize Sanayi'den büyük firmaların alt tüketicisi duruma gelebilmiş durumdayız. O yüzden topyekun bir ülke olarak çok böyle bir girişimcilik, zaten biz birazcık daha hızlı aksiyon almayı ve hızlı sonuca ulaşmayı seven bir sosyolojiye sahibiz biliyorsunuz. Bazılarımız onu farklı platformlarda değerlendirebiliyor. Yani bu geninden aldı bu içgüdüyü değerlendirebiliyor. Bazılarımızsa yaptığı işle bunu birleştirip birazcık daha zamana yayıyorlar. Ama çok şu an özellikle üniversite çağında, özellikle Teknofest'te görüyorsunuz. Çok güzel teknolojiler, çocuklar öğreniyorlar. İHA'larda, o SİHA'larda çok güzel yarışmalarda ödüller alıyorlar. Aldıkları o minik melek yatırımcılarla çok büyük seviyeye gelebilmiş durumdalar.
Ki zaten malumunuz, bir sektör eğer topluma nüfus etmediyse belirli bir aşamaya geçemiyor. Toplumsal olarak bir kaygı oluşturabiliyorsa haliyle bu girişimciliği de tetikliyor. Girişimciliği tetikleyince de bu da sanayiyi güçlendiriyor. Tabii bu konuşmalar içerisinde bir de bu kadar firma var, bu kadar firmayla bir süreç işletiliyor. Tabii rekabet oluşuyor. Yani bu rekabet de bir kalite mi oluşturuyor bu nezde? Rekabeti sizden dinleyelim.
Şöyle, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfımızı biliyorsunuz. Orada işte Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ firmalarımızın direkt pay sahibi olan firmamız. Bu firmalarımız zaten en iyi 100 firmanın arasında dünyada. Aselsan bu sene yerini korudu galiba. İlk 50'nin içinde uzun zamandır. Yaklaşık 3 sene önce STM, Roketsan, Havelsan hep beraber 5 firmamız birden girebilmişlerdi. Firmalarımız arasında tabii ki tatlı bir rekabet var. Bu da işin doğasında olan bir şey. Fakat şöyle bir şey anlaşılmasın lütfen söylemimden. TUSAŞ'ımız eğer MMU'yu yapacaksa bunun aviyonik bir sisteme ihtiyacı var. Bunu da Aselsan yapacak. Ama Aselsan bunu yaparken altında birçok alt tüketici kullanabilir. Bu alt tüketiciler arasında pek tabii minik minik rekabetler olabiliyor. Daha cost efektif olsun diye daha hızlı teknolojilerle daha uygun fiyatlara mal etmeye çalışıyoruz. Çünkü savunma sanayi gerçekten pahalı bir sektör. Çünkü ilk defa yapmış olduğunuz araştırma geliştirmelerini, ürün geliştirmelerini ilk defa yapmış olduğunuz teknolojiler. O yüzden birazcık daha diğer sektörlere göre pahalı olabiliyor. Tabii tatlı bir rekabet var ama en güzeli daha önce yurt dışından gelen, yani dışa bağımlı diye tabir edebileceğimiz firmalarla artık çok rahat rekabet edebiliyor. Hatta onlardan çok daha uygun fiyat verebiliyor durumdayız. Bugün mesela bir Atak helikopterini, yakın taarruz helikopteri, gene TUSAŞ'ımızın yaptığını baktığınız zaman tamamen Türk mühendisliği. Silahını, önündeki silahınız yapıyor, tekerini örnek verecek olursak işte aviyonik sistemini Aselsan yapıyor, o askerimizin, komutanımızın başına girdiği kaskını gene Aselsan yapıyor. Bunun altında da birçok firma bu üründe yer alabilmek için minik rekabetlere giriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, orada o firmaların alt yöneticisi olabilmesileri için yeni işe girecek olanlara da buradan bir mesaj vermiş olalım. Uymaları gereken bazı standartlar var. Evet. Ulusal ve uluslararası. Muhakkak firmalara başvurduklarında, büyük firmalarımıza, onlar firmalarımızı yönlendiriyor oluyorlar.
Tabii rekabetimiz bir tatlı bir rekabetle bir kalite oluşturuyor ve bu kaliteyle birlikte ürettiğimiz ürünlerin çeşitliliği oluşur. Yani burada sadece aslında biz bir helikopter üretmiyoruz. helikopterin bileşenlerindeki her alanı, yani kaskımızdan tutun da bu helikopterin herhangi bir lambasının yanmasına kadar gidecek olan o bütün sürecin bir millileşmesinden de bahsediyoruz. Bu da işte yerliliğin belirli bir oranını oluşturuyor. Tabii bu gayretler inşallah daha da fazlalaşır, daha da çok milli ve yerli bir orana ulaştırırız nasip olursa, sizlerin gayretlerinizle tabii. Tabii burada bir risk kavramı var. Yani bu kadar şeyler yapılıyor, bu kadar gayretler oluşturuluyor. Burada bir risk var mıdır? Yani atıyorum bir teknoloji çıktı, bütün bu yapılan gayretleri bambaşka bir yere götürebilir mi? Burada teknolojiyi takip etme kavramı nedir? Yani teknoloji nedir aslında bu noktada?
Bu bizim işimizin en büyük risklerinden biri. Teknoloji, bir teknoloji bağımlılığı, iki teknolojinin sürekli gelişiyor olması. Dediğiniz gibi üç, teknolojinin de sürekli kendini yeniliyor olması. Bu bizim hem avantajımız hem de dezavantajımız haline dönüşebilir. Üretmeye başladığınız, yani seri üretime başladığınız bir şeyde de çok daha yeni ve hızlı bir teknoloji çıktığında o platforma adaptasyonu ve entegrasyonu evet, bizim için son derece önemli. En büyük riskimiz insan faktörü bizim. Yani teknolojiyi ne kadar yaparsak yapalım bunları insan kullanıyor. Bir ikincisi askerlerimiz kullanıyor bunu. En büyük riskimiz aslında onlar. Yani o kadar böyle efficiency denir bizim bilgisayar mühendisliğinde böyle bir kavram var. Yani böyle dört başı mamur yapabilmek. O kadar doğru yapmalısınız ki yani o mandala bastığında asker zor durumda kaldığında telsizin çalışmadığı andan itibaren milyarlarca dolarlık yatırımınızın hiçbir anlamı olmaz.
Yani bizim asli yerine ulaşamamış.
Kesinlikle. Ya da o işte İHA'mız değil mi? Oraya uçtuğunda bir görüntüyü yanlış aktardığında hiçbir anlamı kalmayabilir. Allah muhafaza. O yüzden bizim diğer teknolojilerden birazcık daha hassas, birazcık daha üstüne düşüyor olmamız lazım. Ama dünyadaki diğer rekabet içerisinde, kendi içimizde değil ama dünyada rekabet içerisinde bulunduğumuz ülkeler var. Rusya, Amerika, işte o Hollanda, artık Almanya'da yavaş yavaş başlayacak, roket fabrikası kuracak yanılmıyorsam. Oradaki teknolojileri yakalıyor ve o teknolojileri çok daha ileri seviyeye getiriyor. Bu konuma getiriyor, durumda olmamız gerekiyor. Bakın bir silahlı insansız hava aracı üretimi sayesinde şöyle bir son bir seneye bakın ne kadar şehit verdik. Bir de bu silahlı insansız hava araçlarımız, yani bu teknolojiyi ürettikten sonra neler oldu?
Başarıyı rakamlaştırabiliyoruz bu noktada.
Kesinlikle. Evet. Yani kesinlikle. Bugün işte gene hava savunma sistemimiz değil mi? Geçen gün denendi. Hava savunma sisteminiz silahlı ve insansız platformlarında ne kadar güçlüyseniz, teknolojiniz ne kadar ileriyse bu sizin ekonominizi de, eğitiminizi de, sosyolojinizi de ve dünyadaki yerinizi de o kadar etkiliyor.
Kıymetli bilgiler aktardınız buradan dinleyicilerimize. Teşekkür ederiz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Biz, müsaadeniz olsa son bir cümle daha söylemek isterim. Tabii. Özellikle bugün maalesef pandemiden sonra uzak çalışmayla beraber, yani iş yerine bağımlı olmadan uzaktan çalışmayla beraber savunma sanayimiz nitelikli insan kaynağı anlamında göçler vermeye başladı. Dünyada olduğu gibi yer değiştirmeler oluyor. Gene kazandığı durum da oldu. Son 3 sene içerisinde savunma sanayi çalışanları tam 2 katına çıktı. Bakın dünya daralıyor. Savunma sanayi Türkiye'de tam 2 katına çıktı firmalarımız. Bunları verilerle de çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlarıma, hem işe yeni girecek arkadaşlarıma, yeni mezun arkadaşlarıma, hem meslektaşlarıma diyorum ki lütfen ülkemize bir şans verin. Bizim ülkemiz gerçekten sizlere çok ihtiyacımız var. Biz olmazsak hiçbir şey başaramayız. O yüzden savunma sanayine, ülkenize güvenin. Bugün %70'lere çıkan başarı oranımız sizlerle beraber inşallah %100'e çıkacak diyoruz.
İnşallah. Çağlar Bey Beslek'ten anlattı. Yapmış olduğu ülkemizin bu gayretli, bu güzel şeylerinden bahsetti. Yok mudur sevdiği bir türküsü? Yani Çağlar Bey'in. Evet. Kapanışı bu türküyle yapalım isteriz.
Türkü anlamında Neşet Ertaş, ben Nideliyim. Neşet Ertaş'ı çok severim. Neşet Ertaş'ın bütün türküleri o yüzden beni çok heyecanlandırır. Ama son olarak bizim iki parça çok hoşuma gitti Teknofest'te dinlediğim. Bir Azerbaycan türkü arkadaşımızın söylediği Menem Türk. Bir de galiba bu Dombra'yı çalan beyefendinin söylediği...
Arslanbek Sultan Bekoğlu.
Evet, Türkler Geliyor.
Türkler Geliyor.
Evet, Türkler Geliyor parçası beni son zamanlarda inanılmaz motive ediyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliyor, Türkler Geliyor. İnşallah çok daha güzel teknolojiler üretiyor. İnşallah. Duruma geleceğiz. Lütfen bize güvenin.
Teşekkür ederiz. Tabii millet olarak, bir vatandaş olarak sonuna kadar güveniyoruz bu yapılan gayretler noktasında. Tabii Çağlar Bey ayağının tozuyla sayın dinleyicilerimiz Teknofest'ten buraya katıldı. Gelir gelmez hemen programımıza da konuk oldu. Teşekkür ederiz. Yani bizlere böyle bir heyecanı, böyle bir bilgiyi, böyle bir güzelliği anlattığınız için. Evet sayın dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki programda farklı bir konukla yine savunma sanayisinin ve gelişen teknolojilerini konuşmuş olacağız. Haftaya yine aynı saatte, aynı günde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
İcat çıkarma.